Ayrım 2. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 23. 2. Bölüm. Kavak Yelleri. Canlar canını buldum, bu canım feda olsun. Hadi oğlum, Asiye'ye götürüyoruz bu akşam. Nasıl buldun burada beni? Gevezelik etme, yürü, güya saklanmışsın, herkes biliyor. Asiye şehrimizin ünlü orospusu, tanımayan yok. Nasıl götüreceğiz, nereye götüreceğiz? İtiraz edecek zaman yok, etsem de boşuna zaten. Nevzat'ı bilirim, kafasına koyduysa mutlaka yapar. İki dünya bir araya gelse vazgeçiremezsin. Hemen arabaya binmek gerekiyor. Asıl kalabalık ve Asiye öbür arabada. Nevzatların köydeki evine gidiyoruz. Ulan oğlum, dikkat çekmez mi köyde? Kim görecek, diyor. Nevzatların kent dışında yazlık evleri var. Şimdi kış olduğu için ev boş. Anahtar marabalarında. Onlardan alacak ve eve gireceğiz. Hesap güzel gibi görünüyor. Ancak Nevzat'ın babası ünlü bir bürokrat. Bu yüzden her yerde çok tanınıyor ve hareketleri de herkes tarafından inceleniyor. Bir duyulursa yandık. Ailelerimiz de duyar, bütün şehre rezil oluruz. Ama genciz ve o yaşta bunlar göze alınmazsa ne zaman alınacak? Köye giriyoruz, evin anahtarlarını bulamıyor Nevzat. Gördün mü işte, korktuğumuz başımıza geldi. Hadi dönelim, diyorum. Buraya kadar gelinmiş, kimsenin dönmeyeceğini bile bile. Elbette dinleyen yok. Evin zemin katında, ahır olarak kullanılan bölümün kepenkleri biraz zorlamayla açılıyor. Buradan içeri giriyoruz. Kadını da kaldırarak sokuyoruz ahıra. Ancak içerisi karanlık, göz gözü görmüyor. Lamba yok, kibritle de idare etmek olanaksız. Ahırda kurumuş fındık zulufları var. Bizim oralarda yakacak olarak da işe yarar. Ahırın bir köşesine Asiye'yi yerleştiriyoruz. O orada hazır bekliyor. Herkes sırayla gidecek. Diğer köşede de ışık olsun diye zulufları yakıyoruz. Ancak hesap etmediğimiz bir şey var. Bu zuluflar iyice alev alıncaya kadar korkunç bir duman çıkartır. Ahırın içinde müthiş bir duman, göz gözü görmüyor. Pencere açamıyoruz. Dışarıdan duman görülürse yangın var diye bütün köylü başımıza toplanır. Bu arada yine de herkes sırayla Asiye'ye gidiyor. İşini bitiren geliyor. Sıra bana geliyor. Gidiyorum, ne sertleşme var ne bir şey. Dumandan boğulacak haldeyim. Diğer yandan erkekliğe bok sürme tehlikesi var. Beceremezsen dillerine düşersin ve bir daha da yakanı sıyıramazsın. Nereden geldin bu Allah'ın belası yere diye kendime kızıyorum. Asiye durumu anlıyor anlaşılan. Ver elime, diyor. Aklı sıra sertleştirecek. Utanıyorum. Tahrik edecek olmadık şeyler düşünüyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Asiye tam o sırada oldu mu diye soruyor. Bu soru imdadıma yetişiyor. Oldu, diyorum. Pantolonumu topluyorum ve becermiş havalarda diğer tarafa geçiyorum. Sıradaki gidiyor. Herkes işini bitirince evden çıkıyoruz. Arabalar gitmiş. Aşağı yol ağzına kadar yürüyeceğiz. Orada bir vasıta bulmak mümkün. Asiye'nin dünya güzeli bir kızı var. Henüz 16 yaşlarında. Bülent, onu getir diye ısrar ediyor. O da yok, diyor. Kızının böyle şeyler yapmadığını söylüyor. Küfürler ediyor bize. Ancak belli ki onu zenginlere saklıyor diye geçiriyorum içimden. Bir arabaya bindirip yolluyoruz. Ertesi hafta arkadaşlardan biri bel soğukluğu oluyor. Kendi kendime bir tek bu becerdi galiba, diyorum. Genellikle Bülentlerin evinde toplanıp güya ders çalışıyoruz. Bir de hizmetçileri var. Güzel değil ama genç ve kütür kütür. Memeleri göğsünden taşıyor. Kalçaları entalisinin içine sığmıyor. Bir de işveli, kendisiyle ilgili düşüncelerimizi kafamızdan okuyor gibi. Hafiften bacaklarını gösteriyor, biz çıldırıyoruz. Bülent evde yalnız oldukları bir gün banyoda okşamasına izin verdiğini ve böylece boşaldığını anlatıyor. Artık kızla her yalnız kaldığımız ortamda cinsel organlarımız hazır ola geçiyor. Çetecilik oyunu. Nevzat en samimi arkadaşım. Trabzon Lisesi orta kısmındayız. O dönemde okul tek tedrisat, akşama kadar. 4 ders sabah, 2 ders de öğleden sonra yapıyoruz. Okuldan sonra genellikle birlikte vakit geçiriyoruz. Zevklerimiz ve beğenilerimiz nispeten benziyor. Arada bir kavga etsek de dostluğumuz hiç bozulmuyor. En büyük zevkimiz, lüks sayılan bir lokantada okul çıkışı mercimek çorbası içmek. Çorba o zamanlar 65 kuruş. Ne yapıp edip parayı denkleştiriyoruz. Verenli Hürriyet Lokantası. En güzel orada yapıyorlar. Garsonlar bayağı müşteriymişiz gibi bize hizmet ediyorlar. Bu da o yaşta garip duygular duymamıza neden oluyor. Kendimizi birden büyümüş hissediyoruz. Bol ekmekle karnımızı bir güzel doyuruyoruz. İkimiz de münazaracıyız. Okulun en heyecanlı günleri bölümler arası münazara yarışmaları. Savaşların kazanılmasında maddiyat mı önemli, maneviyat mı konulu münazarada maneviyatın kazanacağı kesin olduğu halde maddiyatı seçiyoruz. Nazım'dan bir şiirle açıyorum konuşmamı. Tabii ki kaybediyoruz. Karşı ekip Mehmet Akif'ten şiir okuyor. İman dolu göğsüm gibi Serhattin var diyerek. Sonradan idareye çağrılıyorum. Nazım'dan şiir okudum diye soruşturma yürütülüyor hakkımda. Zengin çocuğu bir arkadaşımız var, adı Bayazıt. Onun her zaman parası var. Gördüğümüz filmlerin ve okuduğumuz romanların etkisiyle hayali bir dünya kuruyoruz. Bu dünyada şef ve yardımcıları var. Güya bazı karanlık işler çeviriyoruz. Başkalarının yanında konuşmalarımız hemen değişiyor. Şifreli konuşma numaraları yapıyoruz. Birbirimizi kenara çekip bir şeyler söylüyoruz. Talimatlar veriliyor. Arada bir mal ve para laflarını sanki dikkatsizliğimiz yüzünden ağzımızdan kaçırmış gibi yapıyoruz. Sonra ağzından kaçıran diğerleri tarafından güya azarlanıyor. Kaş göz işaretleri oluyor. Etrafımızdakiler iyice bir takım karanlık işler çevirdiğimiz kanısına varıyorlar ve biz amacımıza ulaşmış olmanın sonsuz mutluluğu içinde yalnız kalınca kahkahalarla gülüyoruz. Sürekli Şelale Pastanesi'ne gidiyoruz. İkişer tost yiyip istediğimiz kadar limonata içiyoruz. O gün etrafımıza attığımız havayı kutluyoruz böylece. Bayazıt 10 lira atıyor. Üstü kalsın diyor. Bir çeşit çeteyiz sanki. Çetemizin arabası da olması gerekiyor. En azından Bayazıt'ın babasının arabası var. Onu kaçırabiliriz zaman zaman. Önce ehliyet gerekir diye karar veriyoruz. Ehliyetsiz de olur ama bir yandan da talim yapmalıyız. Araba kiralıyoruz. Yandan direksiyon veren şoförler var. Sırayla öğreneceğiz. En çok Bayazıt talim yapıyor tabii. Onun hakkı. Üstelik çetenin reisi o. Kenan Tonyalı, Trabzon'un Teksas'ı diye tabir edilen, hani eceliyle ölenlere değer verilmeyen yerden. Babası Maras Hüsnü, Tonya'nın ileri gelen ailelerinden birine mensup. Güzel bir Volkswagen'ı var. Hep birlikte kaçırıyoruz arabayı, sırayla kullanacağız. Soğuk su yolu oldukça virajlı, iyi öğrenebilmek için orayı seçiyoruz. Önce Nevzat kullanıyor, en iyimiz o. Kenan, ben de kullanacağım diye ısrar ediyor. Babasının arabası, kullandırmamazlık edemeyiz. Direksiyona geçiyor. İlk başta iyi gidiyor. Bir virajı alması lazım. Eyvah, düz gidiyor. Lan oğlum ne yapıyorsun? Daha lafımı bitirmeden tarladan aşağı doğru yuvarlanıyoruz. Araba sürekli takla atıyor. Kafam bir kaportaya, bir yan camlara, bir koltuklara geliyor. Kaportaya çarptığım sırada sert bir cismin kafama battığını hissediyorum. Burada mı ölecektim diye düşünüyorum. Öleceğime kesin gözüyle bakıyorum. Bu düşünceler içimdeyken araba birden duruyor. Kazanın gürültüsünü duyan köylüler koşarak geliyorlar. Pencerelerden çıkmamıza yardım ediyorlar. Kimsede bir şey var mı? Sadece benim kafam kanıyor. Diğerlerinde bir şey yok. Aşağı doğru eğimli tarlanın ortasında köylülerin gide gele yol haline getirdikleri bir patika oluşmuş. Burada dört tekerinin üstüne durmuş araba. Aşağı bakıyoruz, uçurum gibi. Dere akıyor ve etrafı sivri kayalıklarla kaplı. Araba durmasa kayalıklara yuvarlanacak. Oradan sağ çıkmamızın olanağı yok. Vasıta bulup dönüyoruz. Şehir kulübüne gidiyoruz. Kenan'ın babasına haber vereceğiz. Nevzat'ı sürüyoruz öne. Sana bir şey söylemez, sen anlat diyoruz. Maras Hüsnü hepimizi tek tek evirip çeviriyor. Sizde bir şey yok ya diyor. Ne iyi adam diyorum içimden. Hikmet Karahasan. En az Nevzat kadar samimi bir diğer arkadaşım Hikmet Karahasan. Hikmet'in bütün süper zekalılar gibi lakabı Deli. Deli Hikmet daha o günlerde marjinalliğini her haliyle gösteriyor. Giyime kuşama önem vermeyen tavrına, sözünü kimseden esirgememesi de eklenince benim için vazgeçilmez bir dost oluyor. Hikmet'in babası avukat, aileden solcular ve çok zengin kütüphaneleri var. Ben henüz o günlerde pek moda olan Can Türk dizileri var, onları okuyorum. Ve tabii ki bütün çocuklar gibi ders kitaplarının arasında Tom Mix, Texas, Red Kit bulunuyor. Gece geç saatlere kadar sönmeyen lamba babamın artık yatın uyarısı ile söndürülüyor. Yavaş yavaş Esat Mahmut Karakurt, Kerime Nadir'in melankolik aşk kitapları da listemize dahil edilmişken, Hikmet bana ödünç Orhan Kemal'in Suçlu adlı romanını veriyor ve ben çarpılıyorum. İlk dehşetle etkilendiğim roman ve kaçınılmaz olarak beni biçimlendiren yapıt oluyor. Belki de hayata bakış, yorumlayış hatta yazış tarzım bu etkileşim tarafından belirleniyor. 12 Eylül sonrası yarı kaçık durumdayken Hikmet'e Karaköy'de bir kayığın üstünde rastlıyorum. ''Balık, balık!'' diye bağırıyor. ''Hikmet, merhaba, ne var ne yok?'' diyorum. Hemen elini balıkların içine daldırıp bir naylon torba dolduruyor. ''Afiyet olsun!'' diyor. Eczacılık fakültesini bitiren bu sevgili arkadaşımı en son orada balıkçılık yaparken görüyorum. İlk adım. 1968 olayları bütün ülkede yoğun yaşanıyor. Herkesi şu ya da bu şekilde etkiliyor. İstanbul'da her gün öğrenciler Amerikan askerlerini denize atıyorlar. Türkiye Amerikan askerlerinin genelevi değildir deniliyor. Gazetelerde kocaman fotoğraflar, öğrenciler tarafından denize fırlatılan Amerikan askerlerini suyun içinde çırpınırken gösteriyor. Trabzon'da Amerikan üssü var. Türk subayların üste giremediği söyleniyor. Üstteki kadın alemleri herkesin dilinde. Üstelik bu üsler bizi hiç istemediğimiz halde bir savaşın içine çekebilir. Amerika ile Rusya bir savaşa tutuşsa, Rusya'nın ilk hedefi bu üsler olacaktır, diye propaganda yapıyoruz. Yaşlılar da hak veriyor bize. Halkın kaderiyle bu şekilde kimsenin oynama hakkı yoktur diyoruz. Şehirde bir yürüyüş düzenleniyor. Emniyet müdürlüğünün önünde yere oturuyor herkes. Yürüyüşçülerin arasında abim Özer Ciravoğlu'nu görüyorum. Ben de gidip oturuyorum hemen. Trafik kesiliyor, sloganlar atılıyor. Faruk Pekin de orada yanlış hatırlamıyorsam. Polis hiç karışmıyor ve gösteri dağılıyor. O akşam şehirde gruplar halinde geziliyor. Amerikalı görülünce "Go home" diye bağırıyoruz. Ertesi hafta büyük bir miting var. Konuşmalar yapılıyor, gericiler uzaktan izliyor ve birden taşlı sopalı saldırıya geçiyorlar. Abim kürsüde konuşurken kürsüyle birlikte yıkılıyor. Polis olaylara seyirci kalıyor. Hatta yer yer saldırganlara destek oluyor. Trabzon'un eşrafından Adalet Parti, AP, yanlıları başı çekiyor. Kahrolsun komünistler diye bağırıyorlar. Çil yavrusu gibi dağılıyor herkes. Yaralılar hastaneleri dolduruyor. Ayrışmalar. Sosyalist devrim, milli demokratik devrim tartışmaları yoğun olarak sürüyordu. Bizim bölgede Karadeniz genellikle herkes MDD saflarında yer alıyordu. İlk eğitimimi abilerim, özellikle Öner'in sosyalist devrim mi, milli demokratik devrim mi tartışmalarında alıyorum. O sıralar Özer abim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İTÜ, mimarlık öğrencisi ve sıkı bir MDD savunucusu. Öner'i ikna etmeye çalışıyor. Öner de tip Trabzon il sekreteri. Nuh diyor, peygamber demiyor. Sosyalist devrim çizgisinden taviz vermeye hiç niyeti yok. Sabahlara kadar sürüyor tartışmalar. Babamın artık ışığı söndürün ve yatın uyarısı da para etmiyor. Bana sosyalist devrime giden yolda feodal engelleri ortadan kaldırmak ve sosyalist devrimin yolunu açmak daha gerçekçi görünüyor. Ne de olsa MDD tartışmaları sırasında kulağımız Mao'ya iyice açık hale geldi. Bu teoriye daha yatkınız. Üstelik MDD'ciler daha mücadeleci ve aktifler. Sosyalist devrimi savunanlar daha bürokrat görünüyor bana. Daha çok kuralları var. Onlarla ilişki daha zor kuruluyor. Üstelik birçok mücadeleyi kolayca karalıyorlar. Provokasyon olur diyorlar. Bu yüzden kitle hareketlerine sıcak bakmıyorlar ve bu hareketlerde yer almıyorlar. Rize çay üreticileri yıllardan beri ilk defa ayaklanmıştı. Üreticiler alım yerlerini basıyor, çay fabrikalarını işgal ediyorlardı. Ortada sadece MDD'ciler vardı. Ankara'dan gelenler olmuştu. Mahir Sayın, Nail Karaçam, Rize kökenli devrimcilerdi ve oraya bir şeyler yapmaya gelmişlerdi. Ankara'dan gelen bildiriler Trabzon kanalıyla ulaşıyordu. Polis yolları tutmuştu. En ufak bir şüphede arama yapıyorlardı. Ben götürmüştüm bir bavul bildiriyi Rize'ye. Töpder şubesine güçlükle bulabilmiş, bildirileri teslim etmiştim. İlk eylemim sayılırdı. Bu yüzden oldukça heyecanlıydım. Yaşım küçük olduğu için olacak, kimse şüphelenmedi. Tek tük iyi niyetli tipliler de MDD'cilerin arkasından gidiyorlardı. Aktan İnce de bölgeye geldi. KTÜ yurtlarında o gece birlikte yattık. Sabaha kadar tartıştık. Ertesi günü eve gittiğimde kapımızın önünde büyük bir kalabalık birikmişti. İçeri girdiğimde baban öldü diyorlar. Son anında yanında olamamıştım. Katılıp kalıyorum. Gözyaşlarım yüreğimde birikiyor, ağlayamıyorum. Felç olup yatağa kilitlenince babam bize tamamen bağımlı hale gelmişti. Hep gözü dışarıda olan, evden sürekli çıkıp arkadaşlarla buluşma hayali kuran benim için hiç hoş değil bu durum. Sürekli ilgilenmeliyiz onunla. Hatta sakal tıraşını da bana yaptırıyor. Ne kadar zevkle yapsam da bir an önce bitirip sokağa çıkmak için sabırsızlandığımı çok net anımsıyorum. Her seferinde anlardı bu acelemi. Sonradan çok bahlandım tabii. Gereken ilgiyi gösteremedim diye. Çünkü babam bizi çok severdi. Sabahları ekmek almaya göndermek için bile bizi uyandırmaya kıyamaz ve anneme "bırak uyusunlar" der ve kendi giderdi. O günlerde Rize'deki çay eylemleri nedeniyle yöreye gelen devrimcilerden Nail Karaçam, sonraları faşist kurşunlarla hayatını kaybedecekti. İlk defa yakından tanıdığım bir solcu öldürülüyordu. Ölümü bu olayda daha çok yanı başında duyumsadığımı hatırlıyorum. İlk nezaret. 1 Mayıs için çıktığımız afişlemede yakalanmış ve nezarete atılmışız. Musa isimli bir polis var. İri yarı, dev gibi bir şey. Aklına geldikçe nezarete dalıyor ve hepimizi copluyor. Her tarafımız şiş. Bir an önce oradan kurtulmak için dua ediyoruz. Sanırım ilk yakalanmam oluyor. Eve gidince ne diyeceğim diye de kara kara düşünüyorum. Morarmadık yerimiz kalmamış. Gece yarısını oldukça geçe iki üniversite öğrencisi getiriyorlar. Onları da bizim yanımıza atıyorlar. Ceplerini dışarıda boşaltmışlar. Derken Musa yine hışımla dalıyor içeri, o iki öğrenciyi dışarı çıkartıyor. Elinde bir not. ''Bu kimin?'' diye soruyor ve copluyor. Bağırtılar gökyüzüne ulaşıyor. Neyse ki biri üstleniyor, diğerini bırakıyorlar. Artık o üstlenen, Mesut olduğunu sonradan öğreniyorum. ''Yer misin, yemez misin?'' Yarı baygın yanımıza atıyorlar. Bu arada biz de nasibimizi yeniden alıyoruz. ''Kimin ki yalanı pistir, o mutlaka bir polistir.'' Böyle yazılı bir not çıkmış meğerse. Aşık İhsani'nin ünlü parçasından bir bölüm bu. İhsani dörtlükte iblisi polis yapmıştı. Musa karakola gelen her polise notu okutuyor ve her polis nezarete girip başta Mesut olmak üzere hepimizi yeniden copluyor. Bu sabaha kadar devam ediyor. Ertesi gün bizi bıraktıklarında evin yolunu zor buluyoruz. 3 günde güç bela geçiyor morluklar. Rehin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yoğun olaylar yaşanıyor. Özellikle seçimler çok çekişmeli geçiyor. Sağcılar şehirden güç yığıyorlar, böylece solcuların üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışıyorlar. Bir iki defa da yalan haber yayarak yurt binasını bastırdılar. Yok efendim Kur'an yakılıyormuş vesaire. Tamamen uydurma ve yalan. Mimarlık her zaman solcularda. Oraya dokunamıyorlar. Jeoloji bölümünün seçimleri genellikle dengede, bu yüzden orada çok hadise çıkıyor. Böyle olaylı bir günde ortaokuldan samimi arkadaşım, göz doktoru Ali Rıza Sarınoğlu Ahmet, solcu Kenan Ölmez'i silahla yaralıyor. Ahmet ortadan yok oluyor. Anlıyorum ki Ahmet sağcılarla ilişki kurmuş. Okulda pek belli etmezdi. Ancak biraz vurducu kırdıcı eğilimleri vardı. Demek ki sağcı olmuş. Ortak arkadaşlarımız var. Ahmet bana haber gönderiyor ve görüşme istiyor. Çok samimi arkadaşım. Üstelik fazla bilinçli olduğunu sanmıyorum. Edebilirsem yardım etmek isterim. Kabul ediyorum. İbrahim Gümrükçü'nün yıllar sonra Demirel'e suikast iddiasıyla tutuklandı ve hapse mahkum edildi. Köydeki evinde kalıyormuş. İbrahim'le buluşuyoruz ve köye gidiyoruz. Karadeniz'de evler birbirinden oldukça uzaktır. Kimseye görünmeden aylarca kalabilirsin. Elinde bir silah yiyip içiyor. İbrahim'in annesi etrafında dört dönüp hizmet ediyor. Ne de olsa doktor çocuğu, kendisine yardım etmemi istiyor. Ne yapabilirim diye soruyorum. Kafasında bir plan kurmuş. Bana da açıklıyor. Güya ben onlar tarafından kaçırılmış olacağım. Kenan Ölmez'e haber gönderecekler, davacı olmamasını isteyecekler. Aksi halde ellerinde olduğumu bildirecekler. Böylece solcuların ortak bir kararla Kenan'a baskı yaparak davadan vazgeçireceklerini düşünüyor. Ben önemseyeceklerini sanmadığımı söylüyorum. Ama o beni büyütüyor gözünde. Belki de böyle bir ümit yaratmak zorunda. Üstelik de şaka maka ellerindeyim. Gerçi iyi arkadaşım ama bunların işi belli olmaz. Ben gidiyorum da diyemiyorum. 2 gün kaldık birlikte. Yarı zoraki bir kalıştı, adı konmayan. Geldiğime pişman oluyorum. Kimseye de haber vermedim üstelik. Kendime kızıyorum. Gerçekten bir şey yaparlarsa kim vurduya gidebilir insan? Öyle ya, bir dereye atarlar cesedini. Aylar sonra bulunur. Faili meçhul bir cinayet. Yapar mı yaparlar. Kendi arkadaşları vurmuş diye dedikodu bile yayabilirler. Bu da tutar mı tutar. Bu düşünceler daha da heyecanlandırıyor beni. Korkumu giderek büyütüyorum. Bunu da fark ediyorlar sanıyorum. Sonunda kendi adamlarının da aklı yatmadı bu işe. Avukatları İhsan Yücesan da olmaz demiş anlaşılan. Özür dilediler ve vedalaştık. Bir daha hiç karşılaşmadık. 2. ayrımın sonu sayfa 34.